bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Aurora'nın İncileri Nermin Bezmen Remzi Kitabevi 7. basım Mart 2007 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 16 Ekim 2007. Bu kitap 287 sayfadır. Okuyan Engin Ercan. Hüma 96. yaşında sonsuzluk uykusuna daldığında bıraktığı hatırattaki sırlarıyla şoke ettiği ailesini sorularla baş başa bırakmış, ölümünden 76 yıl öncesini yazdığı bir başka defterin izini sürmeyi ise torunu genç Hüma'ya vasiyet etmişti. Sırın devamı olan bu romanda bir tiyatro oyunu gibi hazırlanmış, sürprizlerle dolu bu serüvene dalan torun Hüma'nın babaannesinin hayatını tekrarlamaya cesareti olacak mı? Onun aşklarına, kayıp bebeğine ve Aurora'nın incilerine ulaşmaya çalışırken kendi iç dünyasındaki yolculuk onu hangi limana atacak? Nermin Bezmen, gelenekselden naife ve klasiğe, minyatürden özgün baskıya ve restorasyona uzanan sanat yelpazesini, yoga felsefesi ve müzikle beslediği uzun senelerden sonra ilk kez 1991'de okurla buluştu. TRT'de canlı yayın sunuculuğu, çeşitli dergilerde köşe yazarlığı, röportaj dizileriyle panel organizasyon yönetimi ve halkla ilişkiler, yoga eğitmenliği yapan Nermin Bezmen, 25 yıldır atölyesinde yetişkinlere ve çocuklara resim dersi vermekte, yazılarını Chronicle dergisindeki köşesinde sürdürmektedir. Uzun süren araştırmaları ışığında nakış gibi işlediği detayları, tarihin sessiz kalmış gerçeklerini, titizlikle uyarladığı karakter tahlillerini, gerçekçiliğin vuruculuğuyla roman ve öykülerine aktardı. Okurlar da bu satırlarda kendilerini, düşlediklerini, hüzünlerini, endişelerini veya çok yakınlarından bir esintiyi yakaladılar. 2002'de Haliç Rotary Kulübü'nün verdiği meslek ödüllerinin edebiyat dalındakini almış olan yazar, evli ve iki çocuk annesidir. Nermin Bezmen'in diğer eserleri Uyandıran Aşk, Şiir 1991, Kurt Seyit ve Şura, Roman 1992, Kurt Seyit ve Şura İngilizce, Kurt Seyit ve Murka, Roman 1993, Mengene Göçmenleri, Roman 1994, Zihnimin Kanatları, Denemeler 1995, Türkuaz'a Dönüş, Derleme, Roman 1996, Bir Gece Yolculuğu, Fantastik Roman 1999, Bir Duayenin Hatıratı, Derleme Anı 2002, Sır, Roman 2006, 40 Kırık Küp, Hikaye 1999-2006. Aşk, çok azımızın karşılığını verebileceği bir lükstür. Bu kitabımı hangi devirde ve hangi sınırlarda yaşamış olurlarsa olsunlar, aşkı sahiplenip yaşatanlara adıyorum. Teşekkür. Son 15 senedir yazdıklarımı ilgi ve sevgiyle takip eden, benim ve kahramanlarımın hayal dünyalarımızı, gerçeklerimizi, sevinç ve hüzünlerimizi sahiplenen, coşku ve kırgınlıklarımıza, tevekkül ve ihtiraslarımıza, kahkaha ve gözyaşlarımıza kucak açan, hasılı beni ben yapan, kahramanlarımı ölümsüz kılan sevgili okurlarıma, Aurora'nın incilerinde sorguladığım detayları çözmemde yardımlarını esirgemeyen binbaşı William R. McKern'e, ve kendisinden her zaman öğrenecek bir şeyler bulduğum Derya gibi dostum, sevgili Rosita Yetiş'e, yazın hayatındaki yolculuğumda ilk kez sır romanımla buluştuğumuz ve uyum içinde çalıştığımız Sayın Erol Erduran'ın şahsında Remzi Kitabevi'ne, romanımın yayına hazırlanmasında ve tanıtımında gösterdiği özen ve alaka için sevgili Ömer Erduran'a, beraberce emeği ve göz nurunu keyfe çevirdiğimiz, sayfalarımda bıkmadan usanmadan, adeta bir dedektif titizliğiyle gezinen sevgili editörüm Necla Feroğlu'na, dizgi emektarımız sevgili Hatice Taş'a, romanlarımın, kahramanlarımın ve benim ruh hallerimizi her zamanki mükemmeliyetçiliğiyle kapağa yansıtan ve bunu bir sanata dönüştüren canım oğlum Pamir Caz'ıma teşekkürler. Veda. 9 Mayıs 1991 Perşembe Aşiyan Mezarlığı. Kürekle kucaklanıp atılırken çukurun derinliğinde boğulan toprağın tok ve yumuşak sesi, yerin üstünden altına geçişin ne kadar ince bir sınırı olduğunu tekrarlayıp duruyordu. Boğazdan süzülüp gelen bir çift güvercin, asırlık selvinin dallarına konarken kanatlarında getirdikleri rüzgarı yaprakların üzerine bıraktı. Dallar tatlı bir hışırtıyla sallandı. Sessiz gözyaşları zaman zaman hıçkırıklarla kesilen muhtelif yaşlardaki aile bireyleri, gözleri buğulu, kol kola, omuz omuza, yavaş yavaş kapanan mezarın etrafında halka olmuşlardı. Omuzuna dalgalarla inen bal rengi saçlarını örten, beyaz tüllü düzelten genç kadın, iri mavi gözlerini puslandıran yaşları silerek bir adım öne çıktı. Avuçları içinde sarmaladığı kırmızı kadife kaplı defteri ve sayfaları arasına yerleştirdiği beyaz gonca laleyi öperek mezarın içine bıraktı. Onun ardından tüm aile bireyleri, ellerindeki beyaz laleleri, toprağın altında kaybolmak üzere olan sevdiklerinin bedenine son bir hatıra sunar gibi attılar. Kuşlar havalanmıştı. Uzaklaşan kanat sesleri arasında yaşlı selvinin dalları bir kez daha sallandı. Toprak küreklendi, mezar doldu. Kırmızı defterle laleler toprağın sırrına gömülmüştü. Aileye taziyelerini sunan kalabalık mezarlığın çıkışına doğru ilerlerken, yaşayanların nasıl bir yer olduğunu bilmediği dünyasına geçmiş olan babaanne Hüma'nın mezarı başında en son en sevdiği torunu küçük Hüma kalmıştı. Genç kadın, üzeri çelenklerle dolmuş toprak yığınına bakarken düşündü. Babaannesinin ona vasiyetiyle verdiği görev, yasını bile hakkıyla yaşamasına müsaade etmiyordu. 96. yaşına girdiği gün aralarından ayrılırken, okunmak ve sonra kendisiyle beraber gömülmek üzere bıraktığı hatıra defteriyle hepsinin hayatını alt üst etmişti. Zihinlerinde, ruhlarında, yüreklerinde fırtınalar, isyanlar estirmiş, tam ne düşüneceklerini bilemedikleri anda hazin bir öyküyle gözyaşlarını esir almış ve daha hüznün acısını yaşayamadan, karşılarına çıkardığı sürprizlerle onları gerçeğin farklı yüzüyle karşı karşıya bırakmıştı. Genç Hüma, çelenklerle kaplanmış toprağa bakarken, iki gün önce sabaha kadar okuduğu babaannesinin hatıratındaki son satırlar hafızasında resmi geçitteydi. "En sevgili torunum Hümam" başlığıyla defterinin sonuna özel bir not düşmüştü yaşlı kadın. Bu hatıratı okurken, senin beni ne kadar iyi tanıyıp ne kadar benimseyeceğini tahmin ediyorum. Onun için hayatımın geri kalanını sana teslim edeceğim. Yalnız diğer parçaları senin toparlaman gerekecek. Bu sebeple uzun bir yolculuğa çıkman şart. Ailemde bana en benzeyen sensin ve bu yolculuğu ne pahasına olursa olsun yapacağından eminim. Bu defterimin bittiği yerden itibaren yazılmış, daha doğrusu çok önce yazılmış diğeri, New York'ta Citibank'taki kasamda. Boynumdaki üçüncü anahtar o kasanındır. Aurora'nın incilerini de orada bulacaksın, yanındaki hatıra defterimle beraber demişti. Son satırlarını da, hayatını kendi seçtiğin gibi yaşarsan senin olur unutma diye bitirmişti. Bu ailesinin kadınlarının nesillerdir torunlarına öğütlediği tavsiyeden ziyade bir vasiyetti. Ve aynı vasiyet şimdi genç Huma'nın hayatını yönlendirmek üzereydi. Dudaklarına dokundurduğu parmaklarıyla babaannesine son bir öpücük gönderip yanaklarındaki yaşları sildi. Yas tutmaya vakti olmayacaktı. Gidilmesi gereken yerler, tanışılacak insanlar, bulunup okunmak için bekleyen sırlar vardı. Başındaki tül eşarbı çıkarıp yola doğru döndüğü an ağacın dibinde bekleyen kocasını gördü. Hatıratın okunup bittiği sabahın ilk saatlerinden beri ilk kez baş başa kalıyorlardı. Genç adam anıları yüksek sesle okuyan karısının, babaannesinin maceralarının, duygularının sesi olmasından duyduğu kıskançlık ve endişe üzerine huzursuz olup aile evini terk ettiğinden bu yana, kendi dairelerine girip çıkarken dahi karşılaşmamaya özen göstermişlerdi. Aralarında konuşulmuş, münakaşa edilmiş hiçbir şey olmamasına rağmen sessiz bir anlaşma içinde ilişkilerinin birdenbire soğuyan yüzünü yaşamaktalardı. Sanki bir bağ koparmışlardı da ikisi de yakınlık göstererek canlanmasından sorumlu olmak istemiyordu. Adeta bilinç altında beklemekte oldukları bir ayrılık bahanesi kendiliğinden hayatlarının kontrolünü ele almıştı. Ne garipti, bir sene önce sevişerek evlendiği genç erkek şu an ona sadece yakışıklı bir yabancı gibi görünüyordu. Kalbini çarptırmıyordu bile. Ne olduysa babaannesinin anılarını okudukça, kocasıyla olan ilişkisinin aşk değil, sadece hayranlık, cinselliklerinin de aşk yapmak değil, sadece sevişmek olduğunu fark etmiş, daha fazlasının eksikliğini hissetmeye başlamıştı. Genç adamın kırgın, endişeli bakan güzel yüzünü izlerken bırakıp gitmesinin hiç de zor olmayacağını düşündü. Babaannesinin hatıratında yarım kalmış sırların peşine düşme arzusu ve heyecanı artık yüreğini ısıtmayan bir ilişki için çaba harcama niyetini engelliyordu. Yüzündeki hüznü yarım aydınlatan bir gülümsemeyle kendisine doğru ilerleyen kocasının açtığı kollarına sokuldu. Dostane bir biçimde kucaklaştılar. "Tekrar başın sağ olsun," dedi erkek. "Sağ ol," diye mırıldandı eliyle onun omzunu okşayarak. "Onu ben de çok özleyeceğim." "Biliyorum." Kocasının koluna girerken sordu. "Eve geliyorsun değil mi? Herkes orada toplanacak." "Evet, geliyorum tabii." "O zaman ben de seninle döneyim." Konvoyun ardında mezarlıktan çıktıklarında arabayı sessizlik sarmıştı. MG'ye ilk bindiği günü düşünüyordu Huma. Baş başa yemeğe çıktıkları ilk akşam, arabada ilk öpüşmeleri, paylaştıkları onca keyifli yolculuk, çok değil sadece 2 senelik bir geçmişe dağılmış anılardı. Ama sanki çok uzakta, durulmuş bir zamana ait gibilerdi. Ne olmuştu birdenbire? Babaannesinin defterindeki hangi sihirli güç, yaşadıklarını ve çok sevdiğini zannettiği erkeği ona yabancılaştırmıştı. Peki ya o erkek? Deli gibi peşinden koştuğu genç kadını, başka bir kadına ait anı defterindeki, başka zamanlara ait aşklardan hem kıskanmış hem de kendisinden kopup gitmesini sorgusuz sualsiz kabullenmişti. Hatta bu yolculuğa davetiye çıkarmıştı. Yola çıktıkları andan itibaren uzunca bir müddet hiç konuşmadılar. Barbaros yokuşunda kavşağa geldikleri zaman Huma, İstinye yoluna doğru geri dönen konvoyu takip etmediklerini fark etti. Kocası dümdüz yokuştan aşağı inip Dolmabahçe'den Boğaz istikametine saptı. Belli ki kendilerine ait bir zaman dilimi yaratmak arzusundaydı. "Ne zaman yola çıkıyorsun?" Huma er geç konuşacakları ama konunun nasıl açılacağını tahmin edemediği soruyu duyduğunda rahatladı. Kocası onun her halükarda gideceğinden emindi ve bunu sorgulamıyordu dahi. "Galeriyi kapar kapamaz." Cevabını bir nefeste sanki uzatırsa yolculuğunu kaçıracakmış gibi vermişti. Erkek gözlerini yoldan ayırmadan vites kolu üzerindeki elini uzatıp onun saçlarını okşadı. "Seni çok özleyeceğim," dedi. Huma onun elini avuçlayıp öperken profilini izledi. ne kadar yakışıklı, ne kadar maskülendi ve ne kadar da zarif. Ben de seni diye mırıldandı. Sonra onun vitese dönen elinin üzerine avucunu yerleştirip ten temasını korurken devam etti. Seninle oturup konuşmamız lazım bu konuyu. Karar senin Hüma. Sen ne istiyorsan ben sana uyacağım. Benimle gelir miydin? Bunun imkansız olduğunu biliyorsun ama senin yolunu da kesmeyeceğim. Beni şaşırtıyorsun. Hiç itiraz etmeden mi? Hüma, itirazımın ne kadar anlamsız olacağını her ikimiz de biliyoruz. Defteri okuduğun saatler boyunca seni izledim. O kırmızı kaplı sır kutusunu eline aldığın andan itibaren yaşadığın transformasyonu fark etmemek mümkün değildi. Ses tonun, yüz ifaden, kendi dünyanın kalıplarından çıkma, bilinmeyenin peşinde uzaklaşma arzun o kadar belliydi ki, seni kaybettiğimi anlamak için bir şey söylemen gerekmiyordu. Beni kaybetmedin. Hüma telaşla araya girme ihtiyacı hissetmişti. Ancak yüreğinden gelen ses çok da ikna edici değildi. Bunu zaman gösterecek. Ne kadar süreceğini tahmin ediyorsun? Hüma düşündü, cevap bulamadı. Bilemiyorum. Bu sorunun cevabını gerçekten bilemiyordu. New York'a varıp babaannesinin kasasını açtığında nelerle karşılaşacağı, yolculuğunun ne gibi sürprizlerle şekilleneceği hakkında en ufak bir ipucu yoktu elinde. Ama kocasını ucu açık bir programla yalnız bırakıp ayrılmanın haksızlık olacağını düşünerek ekledi. Sanırım 1-2 ay. Umarım. Emin misin? Hüma sıkıntılı bir ifadeyle iç çekti. Başını hafifçe sağına çevirip denize doğru bakarken mırıldandı. Bilemiyorum. Gerçekten bilemiyorum. Kelimeler bitmiş, konuşacak hiçbir şey kalmamış gibiydi. Yeniköy'deki evin kapısına geldikleri zaman arabaların çoğu bahçede dizilmişti bile. Hüma kısa bir süre yerinden kıpırdamadı. Sanki arabadan çıktığı an geçmişiyle bundan sonraki yaşamı arasında sınır olacaktı. Belki de bu MG'ye bir daha hiç binmeyecekti. Belki bir zamanlar aşık olduğunu zannettiği bu yakışıklı erkeğin yanına hiçbir kez daha oturmayacaktı. Kocası her zamanki nezaketiyle gelip kapısını açtığında o anın geldiğini ve yaşayacaklarının kaçınılmazlığını bilerek aynı zamanda bu duygudan huzursuz erkeğin yüzüne baktı. Onun ifadesinde hayranlık, kırgınlık ve sevgi çatışmasını görebiliyordu. Ama kendi yüreğinde hissetmeyi beklediği duygular istediği kadar kıpırdamıyordu nedense. Genç adam Hüma'ya elini uzattı ve arabadan çıkmasına yardımcı oldu. Kapıyı itip beline sarıldı ve beraberce evin giriş kapısına doğru yürüdüler. Kısa bir süre sonra sonu belirsiz bir ayrılığa yelken açacakken bu kadar yakın durmak, temaslarında bu kadar şefkat bulmak. Kafasında sorular belirmişti Hüma'nın. Bu sıcak ilgiyi bugüne dek o mu fark etmemişti, yoksa alıştığı için artık önemini mi kaybetmişti? Hüma bir an kendisini saran emniyet ve huzur hissinden nasıl kopacak olduğunu düşündü. Neredeyse ağlamak üzereydi. Deli miydi? Daha ne isteyebilirdi ki hayattan? Kadınların başını döndüren bir kocası vardı ona aşık. Harika bir işi, çok şık bir hayatı vardı. Herkes parmakla gösterip onlara imrenirdi. Ama yine de bütün bunların hiçbiri ona ait gibi gelmiyordu nedense. Kaderin canlı olduğuna inanırım demişti babaannesi hatıratında. Şekilciliği, inatçılığı, öce alma duygusuyla yaşayan, ismini geride bırakıp görünmezliğe sığınmış bir canlı. Ve işte aynı kader şimdi onun hayatını şekillendiriyor, görünmeyen varlığıyla bilinmeze açılan kapıyı aralıyor, yaşattığı heyecanla merak ve serüven duygularını tahrik ediyordu. Yolculuk 1 Haziran 1991 Cumartesi. Hüma, business sınıftaki koltuğunda arkasına yaslanmış, gökyüzünün aydınlık maviliğine davetkar bir yumuşaklıkla yayılmış bulutları seyrederken şampanyasını yudumladı ve gözlerini kapadı. İçinde bulunduğu konfora, onu bekleyen sürprizlerin verdiği heyecana rağmen tarifini yapamadığı bir sıkıntısı vardı. Bu karşılaşacaklarının bilinmezliğinden ötürü değildi. Daha ziyade hayatının daha önceden hiç düşünmediği, planlamadığı ve özelini tamamen etkileyecek bir tempoda gelişmiş olmasının verdiği bir yadırgama duygusuydu. Bedeni yola çıkmaya hazırlamadığı beyniyle bir uyum sorunu yaşıyordu. İşin garibi, ruhu çoktan katılmıştı fiziksel serüvenine. Hissettiği bu dengesizliği üzerinden atmak için 7 Mayıs'tan beri süratle yaşananları mantık sürecinin hazmetmesini kolaylaştırma ihtiyacındaydı. Gözlerini kapayıp tekrar tekrar babaannesinin öldüğü günü, onun başucunda yaşananları, kelepçeli hatıra defterini ve içinde yazanları düşünüyor. Düşünüyor ve yaşanan fırtınayı sindirmeye çalışıyordu. Çantasından çıkardığı küçük defterinin içindeki kopya notları gözden geçirmeye başladı. Hatıratının sonlarında şöyle demişti babaannesi: "Şimdi bundan sonrasını küçük Hüma'ya bırakıyorum. Bu defterdeki son notum onun şahsına. Hepinizi çok seviyorum sevgili çocuklarım. Umarım yaşadıklarımla hayatı kendime çevirmekteki cesaretim ve ölüm olmadıkça her şeyden mutlu olmanın iyi bir örneğini verebilmişimdir. Bu sizin genlerinizde de var. Şimdi artık sadece biraz kendinizi dinleyin ve gizli kalmış taraflarınızı keşfetmeye bakın. Hayat başkalarını tanımak değildir aslında. Hayatın anlamı önce kendinizi tanımaktan geçer. Ben kaderin karşıma çıkardığı her sürprizde önce arzularımın, hayallerimin sesine kulak verdim. Aşklarıma ve serüvenlerime doğru yolculuğa çıkarken yüreğimin, ruhumun ve bedenimin rehberliğini içimdeki o seslere bıraktım. Benim ne kadar aşık, ne kadar gözü kara, cesur ve ne kadar genç olabileceğimi anladığınızı umduğum ama neresinde duraklamak zorunda kalacağımı bilmediğim bu hatıratla şimdilik sizlere veda ediyorum sevgililerim." Gülümserken şampanyasından bir yudum daha aldı Hüma. "Evet, biraz kendinizi dinleyin ve gizli kalmış taraflarınızı keşfedin," demişti babaannesi. Ama ailede bu denileni kendisinden başka yapacak kimse yoktu ve babaanne Hüma da bunun farkında olduğu için hayatının diğer sırlarını takip etmesini ona vasiyet etmişti. Gözleri defterdeki diğer cümleleri okşar gibi üzerlerinden geçti. "Yolculuğunu yapabildiğince Nesim'le benim yaptığımız gibi yap ve anlattığım tüm adreslere uğra. O günden yaşayan ne kaldıysa hayatıma girmiş, hepsiyle tanış. Dostların hiçbirini tanımam mümkün değil maalesef. Hepsi benden çok önce diyar değiştirdiler. Düşün ki ben en gençleriydim, ne hale ne yaşa geldim. Tanrım, bu anlattığım küçük kız, küçük kadın gerçekten bu bedende miydi? Ne inanılmaz geliyor." Hüma gözüne gelen yaşları engelleyemedi. Kulağında Joshua Bell'in kemanı, Sansa'nın The Swan bestesini ağlatırken babaannesi hatıratında anlattığı gibi küçücük bir kız çocuğu olarak gözünde canlanıvermişti. Birden birkaç gün önce hayata veda edenin 96. yaşını kutlayan babaannesi değil de Suadiye'deki köşkte piyanosunun başında oturan bal rengi lüle saçlı, iri mavi gözlü güzel kız çocuğu olduğu hissine kapıldı. Hüngür hüngür ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Karşı sırada cam kenarında oturan adamın bakışlarını üzerinde hissedince toparlanma ihtiyacını hissetti ve hemen dikkatini elindeki deftere yönelterek okumaya devam etti. "Her neyse sevgili arkadaşlarımın yeni nesil aile fertleriyle muhakkak tanışmalısın," demişti babaannesi. "Onların dedelerinin, ninelerinin neler anlattığını öğrenmeli, zamanın üzerine örttüğü hayatları yeniden bir bütün haline getirmelisin. Bu işi seveceğinden eminim." Bu satırları okuyunca Suadiye'deki küçük güzel kız yeniden yerini yetişkin, yaşlı, hoş babaanneye bırakmıştı. Devam etti: "Yalnız şunu bil, her gittiğin adreste yeni bir sürpriz, başka bir yolculuğun anahtarını bulabilirsin. Bütün bunlara hazırsan, avukatımdaki vasiyetimde senin bu yolculuğun için özel olarak bıraktığım bir fon var. Hiçbir sıkıntın olmadan babaannenin hayatını keşfedip aynı yerleri tekrar yaşayabilirsin sevgili küçüğüm. Tabii bu arada kendini keşfederek. Şimdi kendine gerekli malumatı aldıktan sonra bu defteri kilitlemeni ve ben gömülürken mezarıma bırakmanı istiyorum. Hayatını kendin seçtiğin gibi yaşarsan senin olur, unutma. Seni doğduğun günden beri çok özel olarak sevdim küçük Hümam. Bunu hep hatırla ve hep şahsına münhasır kal. Hoşça kal.